Ayrım 12, Titanic, Clive Cussler, sayfa 125. 28. Bölüm. Kıyıda durup kayıtsızca suları seyreden ya da Raffan Nok nehrinde tekne gezisi yapanlar, kürekli eski teknenin içinde oturan 3 kişiyi hafta sonu balığa çıkmış amatör balıkçılar sanabilirdi. Üzerlerine rengi solmuş gömlekler, eski pantolonlar giymişler ve başlarına da amatör balıkçıların yanları olta iğneleriyle süslenmiş şapkalarından takmışlardı. Teknenin yanında denize sarkıtılmış filenin içinde bira kutuları görülüyordu. İçlerinden en kısa boylu ve kızıl saçlı olanı teknenin kıç tarafına oturmuş, elinde bir olta, uyuklar gibi arkasına yaslanmıştı. İkinci adam öne doğru eğilmiş, elinde tuttuğu bir dergiyi okuyor, üçüncüsü ise dimdik oturmuş, oltasını fırlatmaya hazırlanıyordu. Bu yuvarlak yüzlü, mavi gözlü ve iri yarı bir adamdı. Birkaç torunu olan sevimli bir dedeye benziyordu. Amiral Joseph Kemper, nazik ve sakin bir adam gibi görünmesine karşın çok otoriter bir komutandı ve gerektiğinde karşısındakine kan kustururdu. Bir ara başını çevirdi ve uyuklar gibi görünen arkadaşına baktı.
''Hey Jim, sen balık mı tutuyorsun yoksa uyuyor musun?''
''Sandecker, bu iş can sıkmaktan başka bir şey değil.'' diye cevap verdi.
''Ya siz Bay Seagram, demirlediğimizden bu yana olta atmış değilsiniz.''
Seagram gözlerini dergiden kaldırıp Kemper'a baktı. ''Bu pis sularda hala yaşamayı başaran bir balık varsa ucuz korku filmlerindekiler gibi değişime uğramıştır muhakkak. Herhalde tadı da görünümünün iki katı kötüdür.''
Kemper ''Buraya beni davet eden sizlersiniz.'' diye konuştu. ''Buraya balık tutmaya gelmediysek neden geldik o halde söyler misiniz?''
Sandecker hafifçe başını salladı ve ''Rahatla ve açık havadan yararlan işte Joe.'' diyerek bir kahkaha attı. ''Deniz kuvvetleri kurmay başkanı olduğunu birkaç saat için unut ve eğlenmene bak.''
''Sen yanımdayken bu çok kolay. Beni umursamayan, benden çekinmeyen tek adam sensin.''
Sandecker sırıtarak ona baktı.
''Bütün dünyanın senin kıçını öpeceğini sanıyorsan yanılıyorsun dostum. Bana senin doktorunmuşum gibi bak. Rahatlarsın.''
Kemper içini çekti.
''Emekli olduğun zaman senden kurtulduğumu sanıyordum.'' diye omurdandı. ''Şimdi yine karşıma çıktın ve benimle oyun oynayıp duruyorsun. Ne yapacağım ben seninle?''
''Emekli olduğum zaman Pentagon'un koridorlarında dans eden çok oldu herhalde değil mi?'' Kemper oltasının makarasını yavaş yavaş sararken ''Arkandan kimsenin üzülüp ağlamadığını söyleyebilirim.'' diyerek sırıttı.
''Pekala Jim, kafanın içinde bir sürü tilki dolaştığını bilecek kadar tanıyorum seni. Söyle bakalım, beni buraya neden getirdiniz?''
Sandecker basit ve olağan bir olaydan bahsediyormuş gibi rahat bir tavırla ''Titanic'i arayacağız.'' dedi. Kemper gözlerini oltadan ayırmadan
''Yok canım.'' dedi. ''Sahi mi?''
''Evet, sahi.'' Kemper oltasını tekrar fırlattı ve
''Bunu neden yapacaksınız ki?'' diye sordu. ''Birkaç reklam fotoğrafı için mi?''
''Hayır, onu bulup yüzdüreceğiz.'' Kemper olta makarasını sarmayı birden bıraktı ve Sandecker'a baktı.
''Titanic mi dedin sen?''
''Evet, öyle söyledim.''
''Jim, dostum, bu kez gerçekten kafayı üşüttün galiba. Bana gelip...''
Seagram ellerini kaldırıp ''Bakın amiralim'' diyerek söze karıştı. ''Biz burada fantezilerden bahsetmiyoruz. Geminin çıkarılıp yüzdürülmesi emri doğrudan doğruya Beyaz Saray'dan geliyor.'' Kemper bu kez gözlerini Seagram'a çevirdi.
''Yani sen şimdi bana başkanı temsil ettiğini mi söylemek istiyorsun?''
''Evet efendim, öyle. Başkanı temsil ediyorum.''
''Fakat çalışma tarzınız biraz garip geldi bana Bay Seagram. Biraz açıklama yapmaya ne dersiniz acaba?''
''Zaten buraya da açıklama yapmak için geldik amiralim.'' Kemper Sandecker'a döndü.
''Sen de bu oyunun içinde misin Jim?''
Sandecker başını salladı. ''Bu arkadaş tamamen doğru söylüyor dostum.''
''Pekala Seagram, sahne senin. O eski gemi batığını çıkarmak istemenizin nedeni nedir ve bu acele niye?''
''Her şeyin sırası var amiralim. Her şeyden önce ben çok gizli bir hükümet organizasyonu olan Meta bölümünün başkanıyım.''
''Kemper adını ilk kez duyuyorum.'' dedi.
''Federal kuruluşlar listesinde yokuz ve ne CIA, ne FBI, ne de NSA ve benzeri kuruluşlar bizi biliyorlar.'' Sandecker gizli bir bilim adamları kuruluşu diye açıkladı. Seagram ''Biz sadece bir bilim adamları kuruluşu değiliz.'' diye devam etti. ''Elemanlarımız geleceğin projelerini yaparlar ve onları gerçekleştirmek için çalışmalar yürütürler.''
''Kemper, yaptığınız işler için milyonlarca dolar gerekiyor herhalde.'' dedi. Alçak gönüllülüğüm bütçemizi açıklamama izin vermiyor amiralim. Ama 10 haneli meblağlardan bahsettiğimizi söyleyebilirim.
Amiral Kemper'in gözleri açıldı ve vay canına diye homurdandı. Milyarlardan mı bahsediyorsun sen? Bir bilim adamları kuruluşu ve kimse de bunları bilmiyor öyle mi? Benim ilgimi çekmeye başladınız Bay Seagram.
Sandaker ben de aynı şeyi söyleyeceğim diye araya girdi. Şimdiye kadar Newman'ın yardımını istemek için başkanın yardımcılarından olduğunu söyleyip bizi uyuttun. Neden bana gerçekleri açıklamadın peki?
Başkan parlamentodan bir sızıntı olur korkusuyla en üst derecede gizlilik uygulaması istedi amiralim. Senato ve meclisten meta bölümünün gizli bütçesine bir zarar gelebileceğini düşünüyordu.
Kemper ve Sandaker birbirlerine baktılar, sonra tekrar Seagram'a döndüler.
Seagram, evet dinleyin şimdi diye devam etti. Meta bölümü kod adı Sicilya projesi olan bir savunma sistemi geliştirdi ve...
Sicilya projesi mi?
Bu ismi satrançta Sicilya savunması denen bir oyuna dayanarak koyduk. Proje mikrodalgalarla ilgili Mazer ilkesine dayanıyor. Örneğin belirli frekansta bir ses dalgasını aktif atomlarla dolu bir ortamda itersek sesin gücünü müthiş bir oranda arttırabiliyoruz.
Kemper, yani lazer gibi bir şey öyle mi diye sordu.
Seagram, öyle de diyebilirsiniz diye cevap verdi. Ama lazer dar bir ışık enerjisi demeti yayınlar. Halbuki bizim cihazımız geniş yelpaze şeklinde ses dalgaları yayınlayacaktır.
Sandaker, peki ama insanların kulaklarını sağır etmekten başka ne işe yarayacak bu ses dalgaları, söyler misin diye sordu.
İlkokul günlerinizden hatırlayacağınız gibi ses dalgaları suya atılan bir taşın yaydığı dalgalar gibi yayılırlar amiralim. Biz Sicilya projesiyle ses dalgalarını milyon kez güçlendirebileceğiz. Bu korkunç enerji atmosferde yayıldığında hava partiküllerini önüne katıp itecek ve bir süre sonra onları iyice sıkıştırıp yoğun hale getirerek bir savunma duvarı oluşturacaktır. Yani yüzlerce kilometre kare genişliğinde resmen katı ve geçilemez bir savunma duvarı meydana gelecek.
Seagram durdu ve hafifçe burnunun ucunu kaşıdı.
Size projenin fiziksel hesaplarından ve ayrıntılarından bahsederek canınızı sıkmak istemem. Aslında projenin ayrıntıları çok karmaşıktır ve burada izah edilmeleri kolay değil tabii. Ama potansiyelini hiç kuşkusuz anladınız. Düşman tarafından ülkemize gönderilen füzeler bu görünmez ses duvarına çarpıp orada hedeflerine varmadan çok önce infilak edecekler.
Kemper şaşkın bir tavırla böyle bir şey mümkün mü diye sordu.
Evet amiralim, inanın bana mümkün. Hatta tüm füze saldırılarını durdurabilecek yeterli sayıda tesisin inşası bile başladı.
Sandaker, aman tanrım diye söylendi, korkunç bir silah.
Sicilya projesi bir silah değil, sadece ülkemizin korunması için geliştirilmiş bilimsel bir yöntem.
Kemper, inanılacak gibi değil dedi.
Bir jet uçağının ses duvarını aşarken çıkardığı sesi 10 milyon kez arttırdığınızı düşünün.
Kemper şaşkına dönmüştü. Peki ama bu kadar korkunç bir ses dalgası yerdeki her şeyi de mahvetmeyecek mi?
Hayır, enerjinin gücü uzay yönünde gelişerek yoğunlaşacak. Deniz seviyesinde yerde duran biri ancak uzaktan gelen bir gök gürültüsü gibi duyacak bu sesi.
Peki ama bu işin Titanik'le olan ilişkisi nedir, anlayamadım.
Seagram, anlatayım diye devam etti. Ses emisyonunu arttırmak, yani en üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan elementin adı bizanyum ve bu dünyada bilinen yegane yeterli miktarı 1912 yılında Titanik'le Amerika'ya gönderilmiş.
Kemper başını salladı. Anladım. Yani o gemi çıkarılıp yüzdürülmeden sizin projenizin gerçekleştirilmesi ihtimali yok, öyle mi?
İşimizi görecek olan atom yapısı sadece bizanyumda var. Bilinen özelliklerini bilgisayarlarımıza vererek 1'e 30 bin oranında başarı sağlayabileceğimizi hesapladık.
Peki ama gemiyi yüzdürmeye ne gerek var? Ambarına girilip o elementi çıkarmak mümkün değil mi yani?
Bunu yapabilmek için geminin ambarlarını infilak ettirmek gerekiyor. Böyle yaparsak maden cevherini de tahrip etme ihtimalimiz çok yüksek. Başkanla ben batığı çıkarmanın maliyetinin, cevheri kaybetmenin maliyetinden düşük olacağına karar verdik.
Kemper oltasını fırlattı ve ''Sen gerçekçi bir bilim adamısın Seagram, bunu anlıyorum.'' diye konuştu. ''Fakat Titanik'in tek parça olarak çıkarılabileceğine inanıyor musun? O kadar derin sularda 75 yıl kaldıktan sonra paslı bir enkazdan başka bir şey değildir o.
Sandaker, arkadaşların bu konuda bir teorileri var dedi. Oltasını bir kenara bırakıp balıkçı malzemesi kutusundan bir zarf çıkardı. Şunlara bir bakın. Bunu söylerken Kemper'a birkaç fotoğraf uzattı.
Kemper, bunlar bir su altı çöplüğünden başka bir şey değil diye fikrini söyledi.
Sandaker, evet, denizaltılarımız arada sırada deniz yatağında gemilerden atılan eşyaları görüp fotoğraflarını çekiyorlar dedi.
Örneğin şu fotoğraf, Bermuda açıklarında 1200 metre derinlikte bulunmuş bir gemi mutfağı fırını. Şu Aloyd dağlarında 2000 metrede çekilmiş bir otomobil motoru blokunun fotoğrafı. Şuna baksana, İzlanda yakınlarında 3000 metre derinlikte gömülmüş bir 2. Dünya Savaşı uçağı, Grumman F-4F. Bu kazanın hikayesini de öğrendik. Taymen Strauss'un uçağı yakıtı bittiğinden 17 Mart 1946 tarihinde denize inmiş ve parçalanmadan dibe inip oturmuş.
Kemper başka bir fotoğrafı kolunu ileriye uzatıp uzaktan inceledi ve ''Bu da ne böyle?'' diye sordu. Bu fotoğraf son seferinde Safo bir tarafından çekildi. Başlangıçta bir mutfak bacasına benzeyen cisim bir borazan olarak ortaya çıktı. Durdu ve müzik aletinin Vogel'in restorasyonundan sonra çekilmiş fotoğraflarını da gösterdi.
Kemper resmi inceledi ve ''Bu bir kornet'' diye onu düzeltti. ''Bunu Safo 1 mi getirdi?''
''Evet, 3700 metre derinlikten çıkardı. Bu alet 1912 yılından beri orada duruyordu.''
Kemper kaşlarını kaldırıp eski arkadaşına baktı. ''Yani bu müzik aletinin Titanik'ten geldiğini mi söylemek istiyorsun şimdi?''
''Tabii, bunun kanıt belgelerini de gösterebilirim.''
Kemper içini çekti ve resimleri Sandaker'a geri verdi. Birden omuzları düşmüş, birkaç yaş ihtiyarlamış gibi olmuştu. Bir süre düşündü ve sonra eğilip teknenin bordasına sarkıtılmış fileden bir kutu bira alarak açtı.
''Peki ama bu neyi kanıtlar?'' diye sordu.
Sandaker hınzırca bir sırıtışla onun yüzüne baktı.
''Az önce sözünü ettiğimiz uçak 2 yıldır önümüzde duruyordu. Uçağın mükemmel bir durumda olduğunu gösteren bir takım bulgular vardı. Yine de oşinograflarımdan hiçbiri bunun önemini fark etmedi. Bunun değerlendirilmesini ancak Safo 1'in şu korneti çıkarmasından sonra başarabildik.''
''Kemper, ne demek istediğini anlayamadım.'' dedi.
''İlk olarak,'' diye devam etti Sandaker, ''bu eski F-4F uçaklarının %90'ı alüminyumdan yapılmıştır ve tuzlu suda bildiğin gibi alüminyumu yer bitirir. Ama orada 40 yıldır o tuzlu suların dibinde oturan bu uçak fabrikadan çıktığı gibiydi. Şu kornet de öyle. O kadar derin sularda 80 yıl kaldığı halde yeni doğmuş bir bebeğin poposu gibi pırıl pırıldı.''
''Kemper, buna bir açıklaman var mı?'' diye sordu.
Numan'ın iki uzmanı şu anda bilgisayarlarda bilgileri tarıyorlar. Genel teoriye göre birkaç faktörün bir araya gelmesi söz konusu. Çok derin sularda objelere zarar veren deniz yaşamının olmaması, dip suların tuz oranının düşük olması, derinlerdeki suyun dondurucu soğukluğu ve metal oksidasyonunu yavaşlatan düşük oksijen oranı. Derin sulardaki enkazların çürümemesinin nedeni bu faktörlerden biri, birkaçı ya da hepsi olabilir. Titanik'e ulaştığımızda, tabii ulaşabilirsek, bunu daha iyi anlayacağız.
Kemper bir süre kaşlarını çatıp onun yüzüne baktı ve sonra ''Pekala, benden ne istiyorsun?'' diye sordu.
Seagram koruma diyerek araya girdi. ''Sovyetler ne yaptığımızı anlarlarsa bizi engellemek ve Bizanyum'u ele geçirmek için her şeyi göze alabilirler.''
''Kemper, bunu merak etmeyin.'' dedi. Sesi sertti. ''Sovyetler Atlantik Okyanusu'nun bize yakın olan bölümüne kolay kolay yaklaşamazlar. Sizin Titanik'i kurtarma operasyonunuzu destekler ve koruruz Bay Seagram. Bunu size garanti ediyorum.''
Sandaker yine o hınzırca sırıtışıyla arkadaşına baktı.
''Bugün çok cömertsin.'' dedi. ''Söyle bakalım Joe, Modok'u ödünç alabilir miyiz acaba?''
''Kemper, Modok mu?'' diye söylendi. ''O donanmanın en mükemmel derin deniz gemisidir bayım.''
Sandaker, ''Biliyorum canım.'' diyerek güldü. ''Ekibiyle birlikte verirsen çok daha iyi olur kuşkusuz.''
Kemper soğuk bira kutusunu alnında yuvarlayıp yüzünü serinletirken, ''Pekala, Modok'u ekibiyle birlikte size ödünç veriyorum.'' dedi. ''Ayrıca başka ekipman ve adam isterseniz söyleyin, yardıma hazırım.''
Seagram derin bir nefes aldı. ''Çok teşekkür ederim amiralim.'' dedi. ''Size minnettarız.''
Kemper, büyük işler peşindesiniz ama çok da sorununuz var diyerek gülümsedi. Size yardım etmek durumundayız tabii.
Seagram, hiçbir iş kolay olmuyor amiralim dedi.
Peki bundan sonraki aşama nedir?
Bu soruya Sandaker cevap verdi. Deniz dibine televizyon kameraları gönderip geminin hasar durumunu öğrenmeye çalışacağız. Kemper birden Sandaker'ın teknenin döşemesine takılı oltasını işaret etti ve
''Aman tanrım Jim'' dedi. ''Baksana titriyor. Galiba bir balık yakaladın.''
Sandaker oltayı alıp çekti ve gülümseyerek
''Evet, galiba bir şey takıldı.'' diye mırıldandı. ''Umut edelim de Titanic de böyle kolayca bulunsun ve gelsin.''
Ne yazık ki umutların denenmesi bazen pahalıya patlar. Kemper gülümsemiyordu. Pitt elindeki Joshua Hayes Brewster'in güncesini kapadı ve masanın diğer yanında oturan Mel Donner'a baktı.
Demek böyle. Yazılanların hepsi gerçek. Gerçek dışı tek bir şey yok dedi Donner.
Peki ama bu Bizanyum denen şey ya da adı her neyse bunca yıl suların altında kaldıktan sonra özelliklerini kaybetmiş olamaz mı? Donner ellerini iki yana açtı.
Bunu kim bilebilir ki? Şimdiye kadar kimse yeterli miktarda ele geçirip de bu maddenin belirli koşullar altında ne tür reaksiyonlar gösterebileceğini deneyemedi.
O zaman özelliklerini yitirmiş ve işe yaramaz bir hale gelmiş de olabilir.
Eğer Titanic'in kasasında kilitli duruyorsa bir şey olmamıştır. Araştırmalarımıza göre kasa su geçirmez şekilde yapılmış.
Pitt arkasına yaslandı ve yine de büyük bir kumar bu iş dedi.
Bunun biz de farkındayız.
Bu iş birkaç çocuğun bir halat ve salla göl dibinden bir tank çıkarmaya çalışmasını andırıyor bence.
Donner bunun biz de farkındayız diye açıkladı.
Pitt sadece Titanic'i deniz yatağından söküp çıkarmanın maliyeti korkunç olacaktır diye söylendi.
Örneğin ne kadar olabilir sence?
Siya 1974 yılında batık bir Rus denizaltısını sadece baş tarafını sudan çıkarabilmek için 300 milyon dolardan fazla para harcandığını söyledi. 3700 metre derinlikte yatan ve ağırlığı 45 bin tondan fazla olan koca bir gemiyi çıkarmak kaça mal olur bunu hesaplayamam.
O zaman bir tahmin yap.
Bu operasyonu kim finanse edecek?
Donner Meta bölümü diye cevap verdi. Beni zengin bir banker olarak görebilirsin. Bana geminin oradan çekilip çıkarılmasının yaklaşık maliyetini çıkarabilirsen, istediğin meblağın gizlice Numa hesabına transferini ben sağlarım. Hiç merak etme.
Topu oyuna sokmak için 250 milyon dolar gerekecektir sanıyorum.
Donner biz daha fazla tahmin etmiştik dedi. Para konusunda kendini sıkma. Ben sana sadece işin yolunda yürümesi için bir beşlik daha verebilirim dostum.
5 milyon dolar daha mı?
Donner gülümse. Hayır dedi, 500 milyon.
Pitt nöbetçinin açtığı kapıdan geçip yola çıkınca biraz ilerledikten sonra arabasını yolun kenarına çekti ve başını çevirip tel örgünün arkasından görünen Smith Nakliye ve Depolama Şirketi'ne baktı. Kendi kendine inanamıyorum diye mırıldandı. Sonra dalgın gözlerini yola çevirdi ve arabayı vitese takıp şehre geri dönmek için gazladı. 29. Bölüm. Başkan çok yorucu bir gün geçirmişti. Rakip partinin kongre üyeleriyle bir araya gelip toplantılar yapmış, onları gelir vergisiyle ilgili yasa değişikliği konusunda ikna edebilmek için çırpınıp durmuştu. Daha sonra kendisine neredeyse düşman olan eyalet valilerinin toplantısında bir konuşma yapmış ve o yorgunlukla Dışişleri Bakanı'yla hararetli bir tartışmaya girmişti. Saat 10'du ve can sıkıcı bir toplantısı daha vardı. Sağ elini aldı, viski kadehiyle rahat bir koltuğa oturdu ve sol eliyle yanına gelen köpeğinin başını okşamaya başladı. CIA Başkanı Warren Nicholson ve Kremlin Güvenlik Danışmanı Marshall Collins karşısındaki geniş kanepeye oturmuşlardı. Başkan içkisinden bir yudum aldı ve karşısındaki iki adama baktı.
''Siz benden ne istediğinizin farkında mısınız acaba?''
Collins sinirli bir hareketle omuzlarını silkti.
''Bunun bilincinde olduğunuzu söyleyemem Sayın Başkan ama buna zorunluyuz.'' diye konuştu. ''Nicholson'ın bir şeyler planladığını biliyorum ama bunun sonucunda çok yararlı ve gizli bilgiler sağlayabiliriz gibi geliyor bana.''
''Başkan bunun maliyeti çok ağır olabilir.'' dedi.
Nicholson öne doğru eğildi. ''Bana inanın Sayın Başkan, bu maliyete değecektir.''
Başkan gözlerini kısarak ''Bunu söylemek sizin için kolay tabii. İkinizin de Sicilya projesi hakkında en ufak bir fikri yok.'' dedi.
Collins başıyla doğruladı.
Haklısınız Sayın Başkan, bu proje öylesine gizli tutulmuş ki biz de bunu kendi güvenlik kuruluşlarımız yerine KBGB'den öğrenince çok şaşırdık.
Ruslar bunun ne kadarını biliyorlar sence?
Nicholson, bunu şu anda söylememiz imkansız diye cevap verdi. Ama elimizdeki bilgilere bakılırsa KGB sadece projenin ismini biliyor galiba.
Başkan Allah kahretsin diye omurdandı. Bunu sızdıran kim olabilir acaba?
Collins, bana öyle geliyor ki bu ismi kazara öğrendiler efendim diye konuştu. Sovyet istihbaratı bizim çok gizli bir savunma projemiz olduğunu bilseydi Moskova'daki ajanlarımın da bundan haberi olurdu.
Başkan Collins'a baktı. Neden bunun bir savunma projesi olduğunu düşünüyorsun?
Sicilya projesi bu kadar gizli tutulduğuna göre arkasında her zaman savunma silahı olarak tanımlanan askeri bir silah var demektir. Tabii benim düşündüğümü Ruslar da düşünüp aynı sonuca varabilirler.
Nicholson, ben de Collins ile aynı fikirdeyim dedi.
Bu bizim elimize çok iyi bir koz veriyor.
Devam et.
Sovyet donanma istihbaratına Sicilya projesi hakkında küçük bilgiler sızdıralım. Bunu yutarlarsa...
Nicholson eliyle bir şey kapıyormuş gibi yaptı.
O zaman Sovyetlerin en iyi istihbarat örgütlerinden birini ele geçirmiş sayılırız.
İnsanların konuşmalarından sıkılmış olan av köpeği yere uzandı ve gözlerini kapadı. Başkan bir süre başını eğip çok sevdiği köpeğine baktı ve söylenenleri düşündü. Bu adamların söylediklerini yapmak Meta bölümünde çalışanları sırtlarından bıçaklamak olmayacak mıydı?
Bir süre düşündükten sonra projenin başındaki arkadaştan bir rapor isteyeceğim diye konuştu.
Nicholson, sen Rusların bu aldatmacadan kuşkulanmamaları için bilgilerin nereye sızdırılması gerektiğini bana söylersin. Sicilya projesi ile ilgili çalışmalarda sadece benimle temas edeceksin, tamam mı?
Nicholson başını salladı. Tamam Sayın Başkan, bağlantıları ben ayarlarım.
Başkan yaptığından hiç hoşlanmıyormuş gibi yüzünü buruşturdu ve koltuğuna iyice yapıştı. Sonra yorgun bir sesle, ''Sizi etkilemek istemem baylar'' diye konuştu. ''Ama bu yaptığımız öğrenilirse hepimiz vatan haini damgasını yeriz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın sakın.''
12. Ayranın sonu. Sayfa 135.